Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Türk dış politikası açısından gündemdeki en önemli konu İdlib'deki gelişmeler ve Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye parantezine sıkışan Türk-Rus ilişkilerinin kritik sorunlarını aşmak için bugün Moskova'daydı. Yayına girdiğimiz sırada başta İdlib meselesi olmak üzere birçok konunun masada olacağı heyetler arası ve baş başa görüşmeler devam ediyordu. Suriye eksenindeki bir diğer önemli konu Fırat doğusu için oluşturulacak güvenli bölge meselesi. Türkiye ve ABD Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Malum Türkiye ile ABD arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi geçtiğimiz günlerde faaliyetlerine başlamış. Birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu ise 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Askerden askere görüşmelerin yürütüldüğü Müşterek Harekat Merkezi ise tam kapasiteyle çalışmaya başlamış durumda. İki taraf masada ortak devriyeler, gözlem noktası kurulması, YPG'nin bölgeden çıkarılması, ağır silahların toplanması ve bölgede mevzi, silah ve tahkimatların tahribinde mutabakat sağlamışlardı. Bu arada Suriye'nin Ayn el-Arab sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge planının İlk aşamasının hayata geçirilmesi kapsamında Reuters, YPG güçlerinin ağır silahları ile birlikte bazı bölgelerden 25 ila 40 kilometre geri çekilmeye başladığı haberini geçti abonelerine. Suriye Demokratik Güçleri ise YPG'nin Türkiye-Suriye sınırı boyunca 5 ila 24 kilometre derinlikteki bir şeritten çekileceğini açıkladı. Bu şeridin derinliğinin yer yer değişeceği, kırsal kesimleriyle bazı mevzileri kapsayacağı, kent ve kasabalarda çekilme olmayacağını ileri sürdü. Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge konusunda ise birçok konuda mutabakat sağlansa da güvenli bölgenin derinliği konusunda hala görüşmeler sürüyor sevgili dinleyenler. Türkiye güvenli bölgenin 30 ila 40 kilometre derinliğinde olması gerektiğinde ısrarcı. Amerikan tarafı ise 15 kilometrelik bir derinlik ısrarında. Peki ama güvenli bölgenin derinliği neden bu kadar önemli? Türkiye 30 ila 40 kilometrelik derinlik ısrarında başlıca neden olarak terör koridorunun kesilmesini amaç güdüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı ile terör koridorunu bölen Türkiye, Kuzey Suriye'de tıpkı Elbap ve Cerablus gibi 30 ila 40 kilometre derinliğine inen bir bölge istiyor. Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ağırlaması ve mültecilerin dönüşü için uygun ortam sağlanması bir diğer hedef. Mültecilerin dönüşü için uygun derinliğin 30 ya da 40 kilometre olduğunu söylüyor Türkiye. Cerablus ve Afrin örneklerini de hatırlatıyor. Mültecilerin dönüşüyle buranın barış koridoru olacağı vurgusunu yapıyor Ankara. Evet, muhaliflerin son kalesi İdlib'e yönelik rejim saldırıları, öte yandan güvenli bölge meselesi uluslararası analizlerin de gündeminde. Mesela Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Suriye'nin kuzeyi için ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının ayrıntılarına dikkat çekiliyor. İsim vermeden konuşan yetkililer güvenli bölgede her bir Amerikan askerine karşılık bir Türk askeri konuşlandırılacağını söylüyor. Bloomberg, iki Türk yetkilinin Türkiye'nin Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikleri Fırat'ın doğusuna götürmeyi önerdiğini, ABD'nin ise buna karşı çıktığını ileri sürüyor. ABD ile görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi iki yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberdeki iddialar şöyle. Anlaşmanın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda gözlem için silahlı insansız hava araçlarını uçurmasına izin verdiği de belirtiliyor. Yetkililerin açıklamasına göre ABD, Türk savaş uçaklarının bu bölgede uçmasına henüz onay vermemiş. Yetkililere göre ABD, Türkiye'nin ÖSO'yu bölgeye taşıma önerisine de karşı çıktı. Bununla birlikte ABD, Türkiye'de yaşayan sığınmacıların buraya dönmesine onay verdi. Müzik Suudi Arabistan'ın dışarıdaki yayın organlarından Şarkul Afsat gazetesi yazarlarından Şerif Egemen Ahmet ise Aynel Arab'a giderken İdlib'den olmak başlıklı yazısında Türkiye'nin Suriye'deki mevcut pozisyonunu sıkışmışlıkla tanımlıyor. İdlib'in giriş kapısı olarak bilinen Han Şeyhun'un rejimin eline geçmesinin ardından TSK'nın 9 numaralı Morik gözlem noktasının rejimin kuşatması altında kaldığını belirten Şerif Egemen Ahmet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gözlem noktasının yeri değişmeyecek dese de bölgeden gelen haberlerin Türk askerlerinin yeni mevzi için kazılara başladığını ileri sürüyor. Peki ne oldu da Kremlin bir süredir dizginlediği Şam'a yeşil ışık yakarak Soçi mutabakatı ortağı Türkiye'yi Suriye'de ateşe attı diye de soruyor Şarkul Afsat yazarı. Moskova yönetiminin bilinçli ve hedefli bir şekilde İdlib'in bir an önce Şam'ın denetimine geçmesini talep ettiğini ifade eden Şarkul Afsat yazarı, burada Kremlin açısından meselenin stratejik ve diplomatik iki ayağı var. İlki Halep'ten Rus deniz üslerinin bulunduğu Laskiye'ye giden M4 ve Şam'a uzanan M5 otoyollarında güvenliğin sağlanması. İkincisi ise Rusya'nın hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden ABD'ye Suriye'de denklemin bir numarası benim mesajı iletme kaygısı diye yorumluyor Şerif Egemen Ahmet. Ahmet'e göre Ankara ile Washington'ın Fırat'ın doğusunda sınırları YPG'yi uzaklaştıracak bir tampon bölge konusunu görüşmesi üzerine başlatılan İdlib operasyonu anlaşmanın kesinleşmesiyle Han Şeyhun'u ele geçirecek raddeye geldiğini, bu da bölgede Rusya ile ABD arasında savrulan Türkiye'nin aşırı denge politikasının sıkışmasıyla sonuçlandığı tespitinde bulunuyor. Şu anda Ankara, Washington'la tampon bölgede uzlaşının ilk adımı olarak helikopterli saha gözlemlerine başladığını söyleyen Şerif Egemen Ahmet, Türkiye daha Amerikalılarla yapılan anlaşmanın imzası kurumadan İdlib'den yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya. Her şeyden evvel Ankara, Rus tuzağı ile Amerikan batağı arasında bir seçim yapmak istemiyor. Kaygıları anlaşılır olsa da Türkiye, öncelikle hedefi olarak belirlediği YPG'yi temizleme stratejisinde eninde sonunda bir ortak seçmek zorunda diyor Şarkul Afsat yazarı Şerif Egemen Ahmet. Güvenlik uzmanı Nihat Ali Özcan da Fırat'ın doğusu başlıklı yazısında Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge konusunda sağlanan mutabakata rağmen hala bazı muğlak noktaların olduğuna işaret ediyor. Nihat Ali Özcan özellikle de politik çıktılara dair muğlaklıklara işaret ediyor. Mutabakat ilan edilinceye kadar ABD Suriye'de bölge dışı istenmeyen aktör konumundaydı. Bu sadece Türkiye'nin değil bölgedeki birçok ülkenin de ortak görüşüydü. Anlaşma sonrası bu görüşü paylaşan koalisyon dağılmış görünüyor. Türkiye, ABD'nin Suriye'de bulunmasına rıza gösteren, işbirliği yapan ülke konumuna geldi. Haliyle ABD, anlaşmanın sağladığı rahatlama ile yeni bir Suriye inşa edilinceye kadar Fırat'ın doğusunda kalmaya devam edebilecek. Üstelik bunu az sayıda asker, düşük maliyet ve risk de sağlayabilecek. Ne de olsa Fırat'ın doğusunda ABD'nin PYD ile ilişkisine ve faaliyetlerine yüksek sesle itiraz eden Türkiye'nin konumu değişmiş bulunuyor. İyi haber, sorunun yönetilmesinin en zor ve tatsız kısmı yönetilir durumunda. Dahası ABD'nin statüsü de arabuluculuğa yükselmiş görünüyor. Suriye'de öne çıkan bu pozisyon, ileri aşamalarda PKK sorununun bütününde de yeni bir boyut kazanabilir diyor Nihat Ali Özcan analizinde. Evet, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi güvenlik güçleri ve istihbaratı tarafından İstanbul'da katledilmesi ve Türkiye'nin bu cinayete ilişkin bütün gerçekleri dünyaya duyurmasından bu yana Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri pek iyi gitmiyor sevgili dinleyenler. Cinayeti Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan ama bunda başarılı olamayan ve suçüstü yakalanan Riyad yönetimi belki resmi ağızlardan değil ama gerek yazılı ve görsel medyası üzerinden gerekse sosyal medyadaki trolleri üzerinden uzun zamandır Türkiye'ye karşı oldukça sert bir kampanya yürütüyor. Türk ürünlerinin boykot edilmesi, Türkiye'ye seyahat edilmemesi isteniliyor bu kampanyalarda. Riyad yönetimi bu kampanyalarla Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye yanaşmayan Türkiye'yi sözüm ona cezalandırmak istiyor. Bu noktada Suud medyası ve trollerine en büyük desteği Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn medyası destek veriyor. Riyad yönetimi medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen bu alga operasyonuna katkısa dediğinden bir adım daha attı. Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ilköğretim ders kitaplarında müfredat değişikliğine giderek Osmanlı Devleti'ni işgalci güç olarak tanıtma kararı aldı ve bu kararını geciktirmeden yürürlüğe koydu. Eski ders kitaplarında Osmanlı Devleti'nden hilafet olarak bahsedilirken artık bundan sonra Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile Osmanlı Devleti işgalci olarak gösterilmeye başlandı Suudi öğrencilere. Suud Eğitim Bakanlığı'nın bu kararını Twitter hesabından duyuran Prens Saddam bin Halid El Suud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan değişikliği kutlarken şu ifadeleri de kullandı. Atalarımızla savaşanlara hilafet diyorduk. Şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkardık. Suud ve onun körfezdeki müttefikleri, medyaları ve binlerce troll hesaplar üzerinden oluşturmaya çalıştıkları Türkiye algısında istediği hedefe ulaşmaktan bir hayli uzak gözüküyorlar sevgili dinleyenler. Bu noktada Arap sokağını ikna edebilmiş değiller. Mesela Suudi Prens'in geç kalınmış bir karar olarak duyurduğu müfredat değişikliği mesajına gelen tepkilerden birinde Cabir El